Ayrım 7. Huzursuz Hayaletler. Glenn Mead. Sayfa 69. 12. Bölüm. Geçmiş. Evlendiğim gün annem acınacak bir insan manzarası sergiliyordu. Bir zamanlar güzel bir kadındı ve şimdi 54 yaşında yüzü derin çizgilerle kaplıydı. Alkol bağımlılığı ve tek oğlunun yaşadıklarının yarattığı ruhsal bunalımla 10 yıl daha yaşlı görünüyordu. İçkiden çarpılmış gözlerle dans pistinde tek başına figürler yapmaya çalışıyor, felce yakalanmış orta yaşlı bir kurbanın içler acısı manzarasını sunuyordu. Hayatımın en önemli olaylarından birinin üzerinde tepinmesini izledim ve içimde korkunç bir acı hissettim. Öfkenin ya da utancın değil, gizlemeye çalıştığı ıstırabı bilmenin acısı. O öğleden sonrası için tasarladığı korkunçluğu bilmiş olsam müdahale eder miydim? Sonra yıllarca bunu düşündüm. Yaklaşmakta olan talihsizliğin belirtisini fark edemediğim için kendimi suçladım. Fark etmem yaşanacak her şeyi değiştirebilir miydi? Sevdiklerimin hayatını kurtarabilir miydi? Belki, en azından bazen kendime öyle diyorum. Annemin gücendiğini hissettiğim kesin. Sık sık içkiyle şiddetli bir ilişkisi olurdu. Ama yine de içinde kaynayan umutsuzluk ve öfke yanardağını fark edememiş, öte yandan ona düzgün davranması için yalvarma cesaretini bulduğum o gün sesinin tınısında öfkeyi işitmiştim. ''Düzgün ha? Sen bana düzgün davranmamı mı söylüyorsun? Bana nasıl davranmam gerektiğini anlatmaya kalkma küçük hanım. Bu aile düzgün davranmanın ne demek olduğunu bilmiyor. Hele senin baban hiç. Kimi kandırdığını sanıyor ki? Söyle ona, o kafasını kıçına soksun.'' Acımasızlık okunan sarhoş gözlerini bana dikti. ''Sakın iddia ettiği gibi bir subay, bir centilmen olduğuna inanma.'' Sahtekarın, yalancının, düzenbazın biri. Odadan hızla çıktı. Annemin ne demek istediği ya da nereye kaçtığı konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Muhtemelen tuvalete diye düşündüm. Sarhoş taşkınlıklarından sonra genellikle tuvalete sığınırdı. Kağıt mendilin içine hıçkırarak, anlamsız hakaretler yağdırarak, bir Tennessee Williams oyunundaki gergin güneyli güzeller gibi davranarak. Annemi Fort Campbell'da geçirdiğimiz uzun yıllardan tanıyan Jack genelde mantıklı tavsiyeler verirdi. Rahat bırak, birazdan ayılır. O zaman gerçek Martha Betty görürsün, iyi kalpli, iyi kadını. Parmaklarımın ucuyla onun yüzüne dokunurdum. Jack de beni öperdi. Kimse Jack kadar güzel öpemez. Kimse kendimi savunmasız hissettiğimde onun kadar güven verici, yakın ve sıkı sarılamazdı. Annem ayıkken iyi huylu ve yumuşak kalpliydi. Oysa koyu renk saçlı küçük Martha Beth sarhoşken kışkırtılınca kükreyen bir pantere dönerdi. Düğün günümde öğleden sonra babamla ona yalvarmaya çalıştık. Ama çoktan sarhoş olmuş, kimseyi dinlememişti. Fırçalarına dayandık ve yorulmasını, bir köşede uyuyakalmasını umarak çekildik. Üstelik hangi gelin düğün albümünde elleri kelepçeli devriye arabasına sürüklenen bir anne fotoğrafı ister? Oysa şimdi onu ayıltmaya çalışmam, mantıklı düşünmeye zorlamam, kendi içki ve pişmanlık havuzunda boğulmasına izin vermemem gerektiğini biliyorum. Bunları yapmadım. Çantasındaki tabancadan da haberim yoktu. Ve bu büyük bir hataydı. 13. Bölüm. Tanner enkazın büyük bölümünü kaplayan tenteye doğru yürüdü. Tentenin altında bir rüzgar siperinin ardında yan yana yerleştirilmiş iki paslanmaz çelik masa gördüm. Birinin üzeri boştu. Diğerinin üzerinde yamru yumru bir cismi örten beyaz bir bez vardı. Bacaklarımın yeniden titrediğini, içimdeki duyguların kabardığını hissettim. Mantar bir pano, üzerinde de raptiyelenmiş fotoğrafa benzer şeyler gördüm. Ama birileri resimlerin üzerine açık mavi bir brandayla örtmüştü. Bana ilk yardım çantasıyla müdahale eden genç kadın aramıza katılınca Dexter, ''Bu hanımın adı Carol'' dedi, ''adli teknisyenlerimizden.'' Genç kadın gülümseyerek başını salladı. ''Mrs. Kelly, elini sıktım. Bana geriye kalanlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' Carol bir alüminyum ve plastik kutu kalabalığının yanından geçerek bizi masaların başına götürdü. İçimde bir dehşet dalgasının kabardığını hissettim. Üzeri beyaz bezle örtülü masaya bakarken ciğerlerimde soluğum tıkandı. Bunlar Jack'ten kalanlar mıydı? Yüksek sesle ağlamak, yeniden yığılıp bayılmak istedim. Duygularımla boğuştum. Sonra Amy ve Sean'ı düşündüm. Ya orman yaratıkları saldırıp bedenlerini götürmüşse? Böylese bir dehşet herhangi bir anne için düşünülemeyecek kadar korkunçtu. Midemin bulandığını, gözyaşlarımın aktığını hissettim. Genç kadın bir çizelgeye baktıktan sonra, "Erkek," dedi. "Kaybolduğunda kocanız 35 yaşındaydı değil mi? Sanırım 1.85, sağ kolunda dövme değil mi?"
Doğru.
"Henüz kimliğini belirleyemedik Mrs. Kelly. Bir kimlik belgesi bulamadık." Örtüyü kaldırmadan önce beni göreceklerimi hazırlamak ister gibi usulca koluma dokundu. Güçlükle soluyor olmalıydım. Çünkü birden Tanner'ın parmaklarının öteki kolumu sıktığını hissettim. Ağzımı kapatmak için sağ elimi çektim. Masanın üzerinde bir insan iskeletinin büyük bir bölümünü oluşturan çamurlu kemikler vardı. Kemikler oksitlenmiş ya da orman yosunlarının etkisiyle yeşil bir renk almıştı. Sağ kolun bir bölümüyle sol bacakta dizden aşağıdaki kısmın eksik olduğunu fark ettim. Midemin kalktığını hissettim, kusmak istedim. Bir zamanlar sevdiğim, hala aşık olduğum erkekten geriye kalanlar bunlar mıydı? Midemin derinliğindeki safranın acılığını duydum. Elimi ağzımdan çekemedim. Masanın sağ alt köşesinde paslanmış cisimlerden acıklı bir kalabalık vardı. Kemer tokasına benzer bir şey, elbise parçaları ve çoğu kurumuş kumaş liflerinden bir kargaşa. Onların hemen yanında da paslanmaz çelikten koca bir cımbız seti. "Bu gördüklerinizin içinde size tanıdık gelen bir şey var mı Mrs. Kelly?" diye sordu Dexter. "Kumaş parçaları, kemer tokası, bütün bulduklarınız bunlar mı?" Tanner yeniden Dexter'a biraz önceki gibi baktı. "Hayır, ama o konuya daha sonra geleceğiz. Tanıdık gelen bir şey görüyor musunuz hanımefendi?" Elbise lifleri koyu gri veya siyahtı, kemer tokası kaplamaydı. Basit ve yalın bir tasarımı vardı ve fena halde paslanmıştı. Bir mavi gömlek parçası, belki de yakası. Amy ve Sean'la yola çıkmadan önce Jack'in valizini ben hazırlamıştım. O üç valizin içinde ne olduğunu ya da üçünün ne giydiğini hatırlamak için kendimi zorlamam gerekmiyordu. 8 yıl boyunca o listeyi zihnimden defalarca geçirmiştim. Jack'in valizinde koyu lacivert bir takım elbise vardı. Ten rengi fitilli kadife pantolon, iki tane de çok cepli şort. 6 çift koyu lacivert ve siyah iç çamaşırı, 2 beyaz pamuklu gömlek, biri mavi, diğeri pembe, 2 ipek kravat, 3 çift siyah çorap, 3 çift beyaz spor çorabı ve o çok sevdiği solmuş Nike tişörtleri, biri kırmızı, diğeri de gözlerine uygun sepya kahverengi, bir de kahverengi deri kemeri. Ama Jack'in kemerinin tokası gümüştü ve şahin biçimli bir süsü vardı. Bu tokayı hava birliğinin anısı olarak özel yaptırmıştı. Amy'nin ve Sean'ın kıyafetlerine gelince valizlerine koyduğum her bir parçayı hatırlıyordum. Bir de onları ön verandada son defa öperken üzerlerinde ne olduğunu. Sean bej pamuklu bir şort, soluk yeşil bir tişört ve sandalet giymişti. Amy'nin üzerinde ise pembe bir kolsuz gömlek ve beyaz etek, pembe çoraplar ve ona uygun tenis ayakkabıları vardı. Elinde de bir Barbie sırt çantası taşıyordu. Her ikisi de o kadar güzel, o kadar temiz ve o kadar düzenliydi ki. Oysa bu bir dağınıklık döneminden geçen Sean için de olağan değildi. Şimdi şaşkındım. "Özür dilerim ama hiçbiri tanıdık gelmiyor." Tanner defterine baktı. "Pilot Felipe Hernandez adında biriymiş," dedi. "Kocanız gibi eski bir askeri pilot." "Evet, birbirlerini iyi tanıyorlardı." "Mr. Hernandez'i tanır mıydınız?" "Pek sayılmaz. Onunla sadece 2 kez toplantılarda karşılaştım."
"Kocanızla benzer vücut ölçülerine mi sahipti?"
"Hernandez onun kadar uzun boylu değildi. Daha tıknazdı. Neden sordunuz? Bu kemikler ona ait diye mi düşünüyorsunuz?"
Dexter henüz bağlayıcı bir şey söylemek niyetinde değildi. "Daha işin çok başındayız. Bu kemikler uçağın dışında ama pilot koltuğunun yakınında bulundu. O gece New Orleans'ın Savannah'a uçuyorlardı ve siz de ailenizi ertesi gece Savannah gezilerinden sonra saat 11'de Knoxville'da Tyson Havaalanı'nda karşılayacaktınız. Değil mi Mrs. Kelly?"
Başımı salladım. "Evet, ama anlayamadığım bir şey var.
Jack'in uçağının kaybolduğu gece bu bölgede bulunmaması gerekiyordu, öyle değil mi?
Evet hanımefendi, Jack'in şirketinden sizi aradıklarında saat kaçtı?
Ertesi sabah 9'du. Bir iş arkadaşı telefon edip şirket uçağının Savannah'a giderken bir gece önceki fırtınada düşmüş ya da mecburi iniş yapmış olabileceğini söyledi.
Soracağım soru size saçma gelebilir ama bunun kocamın uçağı olduğundan emin misiniz?
Kesinlikle, kuyruk numarası aynı. Dexter elini aldı, defteri karıştırdı. Uçak Benton Enterprises adına kayıtlıydı ve kocanızın çalıştığı Brown Bear International hesabına kullanılıyordu.
Gözlerini üzerime dikti. Kocanız tam olarak nasıl bir iş yapıyordu Mrs. Kelly?
Midemdeki bulantı hala azalmadığından masanın üzerindeki kemiklere bakmamaya çalıştım.
Kurumsal güvenlik ve askerlik eğitimi, güvenlik danışmanıydı.
Tanır konuşmaya başlayarak boşlukları doldurdu.
Brown Bear yurt dışında düşmanca ortamlarda faaliyet gösteren Amerikalı ve yabancı şirketlere kişisel koruma ve danışmanlık hizmetleri sağlıyor. Çoğunlukla eski Amerikan askerlerini kullanıyor. Doğru mu Mrs. Kelly?
Doğru.
Dexter eline büyük cımbızları alarak masanın dibine sıralanmış eşyayı karıştırdı.
Bunlardan hiçbirinin tanıdık gelmediğinden eminsiniz değil mi?
Kesinlikle.
Tuhaf, en az birkaçını tanıyacağınızı sanmıştım. Öte yandan bu soruşturmada tuhaf olan daha bir sürü başka şey var.
Elindeki cımbızı masanın üzerine bıraktı. Tanner'a şöyle bir baktıktan sonra bana dönüp, ''Şimdi size gizemi daha da derinleştirecek bir şey göstermem gerekiyor.'' dedi.
14. Bölüm.
Dexter birkaç adım uzaklaşıp beyaz tulumlu görevlilere bir şeyler fısıldadı. Hepsi çalışmalarını yarıda kesip kenara çekilince onun peşinden enkaza doğru yürüdük. Beechcraft'ın ana kabini eksik kuyruk dışında tamam görünüyordu. Ama gövde birçok yerde yırtılmış ya da ezilmiş, kanadın yarısı bütünüyle kopmuştu. Hava koşulları alüminyum aksamı gri siyaha döndürmüş, mavi beyaz boyası da pul pul kabarmıştı. Gövdenin içini siyah ve yeşil yosunla kaplı pis plexiglas camdan ötesini göremiyordum.
''Lütfen renkli işaretlerin dışına basmayın. O bölümler henüz gerektiği gibi incelenmedi.''
Dexter enkaza yaklaşırken her iki taraftaki kırmızı şeritlerin arasından ayrılmıyordu.
''Kocanızın uçağı New Orleans'ın saat 20:20'de havalandı. Bu bölgeye yerel saatte 23 dolaylarında ulaşmış olacağını tahmin ediyoruz.''
Başı derde girince pilotun inecek bir yer aramış olması muhtemel. Üstelik uçağın dar bir açıyla indiği anlaşılıyor. Her şey göz önüne alındığında pek zarar da görmemiş. Ormanın bu bölümü nispeten daha düz, açıklıklar da var.
Düşme nedenini biliyor musunuz?
Henüz öğrenemedik. Yanıtları bulmak biraz zaman alabilir. Uçaklar genellikle hava, mekanik arıza ya da pilotaj hatası gibi nedenlerin karışımından düşer.
Uçak yere vurunca patlar sanıyordum.
Şart değil. Pilot düşmeden önce yakıtını boşaltmış olabilir. Belki de yakıt kaybediyorlardı ya da yakıtları tükendi. Üstelik fırtınalı ve yağmurlu bir hava alevleri önlemiş de olabilir.
Enkazı ayrıntılı bir araştırma için Knoxville'daki tesislerimize götürünce daha fazla bilgi sahibi oluruz.
Ailemin öldüğü yere bakmaktan ürküyordum. Oysa korkuyor da olsam bakmam gerekecekti. Bütün vücudumun ürperdiğini hissettim ve kollarımı bedenime doladım. Yakından bakınca uçağın çevresindeki bitki örtüsünün kazılarak sığ bir çukur açıldığını, araştırmaların yapıldığı yerlerde de kalburlar ve kürekler kaldığını gördüm.
Daha yapacak çok işimiz var Mrs. Kelly. Bu sefer bulduğumuz şeylerden bazılarını tanıyacağınızı umuyorum.
Gövdeye yaklaştığımda burnuma güçlü bir küf ve çürük kokusu geldi.
Dexter beni alüminyum kaplaması darbenin şiddetinden buruş buruş olmuş kokpit kapısına götürdü.
Daha fazla yaklaşmamı önlemek için mi, yoksa bilmediğim bir şoktan korunmak için mi bilemiyorum. Usulca kolumu tuttu.
İçeri bir göz atsanız, tekrar hatırlatayım. Lütfen hiçbir şeye dokunmamaya dikkat edin.
Gövdeye yaklaştıkça koku daha da artıyordu. Ön tarafta dar kokpitin bir bölümü göçmüş, burun konisi kaybolmuş ya da yasılmıştı bilemiyorum. Baktığım her yerde kopmuş paneller, birbirine karışmış kablolar, paslanmış elektrik telleri ve camları köpek balığı dişleri gibi parçalanmış, ezilmiş göstergeler görüyordum. Kokpitin zemini nemli çamur ve orman döküntüsünden oluşmuş bir halıyla kaplıydı. Kendimi umarsız hissettim. Burası ailemin canlı olduğu son yerdi. Zihin gözümden Amy, Sean ve Jack'i uçak yere çarparken şiddetle sağa sola savrulur, kolları bacakları birbirine dolanır, kemikleri çatırdar, kanlar içindeyken gördüm. Gözlerimi yumdum, hıçkırdım, vücudumun titrediğini hissettim. Zihnimdeki görüntü çok acımasız, çok yürek paralayıcıydı. Açtığım gözler o denli ıslaktı ki hiçbir şey göremedim. Gözlerimi ellerimle sildim. Bir tarafta katlanır bir masa, üzerinde de etiketlenmiş bazı cisimler gördüm. Çoğu uçak aksamı. Ama içlerinden biri dikkat çekiciydi. Eski bir alüminyum evrak çantası. Uçağın gövdesi gibi aynı soluk gri siyah renkteydi. Dexter çantayı fark ettiğimi gördü. Bunu 100 metre kadar ötede öteki uçaktan saçılan metal parçaların yanında otların altında bulduk. Bana kalırsa düşmenin şiddetiyle Beechcraft'tan fırlamış olmalı. Açmaya çalıştık ama iyice sıkışmış. Çanta size tanıdık geliyor mu? Hayır, kocam senelerdir sahip olduğu taba renkli deri bir evrak çantası kullanırdı. Dexter dudaklarını büzüp düşündü. Uçağın acil durum ekipmanından olduğunu sanmam. Daha ziyade kişisel bir şey gibi. Açıncaya kadar ne olduğunu anlayamayacağız. Kokpitin içine bakarken alt bölümdeki bir iç kaplamanın iyice büzülmüş olduğunu fark ettim. Alüminyumun bir kısmı akordeon gibi buruşmuş, kapağa benzer bir parçası da açılarak uçağın duvarındaki boş girintiyi ortaya çıkarmıştı. Dexter neyi fark ettiğimi görüp işte bu çok tuhaf dedi. Tuhaf olan ne? Baktığınız şey bir çeşit kural dışı özel saklama bölümü. Üretici tarafından yapılmamış. Fabrika sonrası değiştirilmiş ve gerçekten şaşırtıcı. Ne saklamak için? Ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Etrafımı biraz daha inceledim. Yerdeki çamurlu döküntüler içinde tanıdık bir şeye rastlayıp rastlayamayacağıma baktım. İşte o sırada gözüme bir şey takıldı. Hava birden 10 derece soğudu. Gördüğüm şeyin yarısı bir kat toprakla kaplanmış, diğer yarısı da temizlenmiş gibiydi. Eski bir Pokemon Game Boy'un plastik kapağını tanıdım. Kapağındaki iki Pokemon figürünün yarısı çamurla örtülmüştü. Amy'nin en sevdiği oyundu. Onu valizine kendi ellerimle koymuştum. Sonra ötekini gördüm. Barbie sırt çantasını. Rengi o derecede solmuş, kumaşı o kadar lekelenip buruşmuştu ki ne olduğunu çıkarmak bile neredeyse imkansızdı. Istırap soğuk çelik kıskaçlarıyla göğsümü kavradı. Üzüntüm öylesine yoğundu ki bir çığlık attım. Sırt çantasına uzanırken elim Dexter'ın parmaklarına yakalanıp havada asılı kaldı. ''Mrs. Kelly, lütfen unutmayın. Bu bölge henüz bütünüyle incelenmedi. Hiçbir şeye dokunamazsınız. Üzgünüm.'' Elimi bıraktı. Kokpiti hiçbir şey göremeden gözlerimle birkaç dakika daha taradım. Sonunda bir kapı çerçevesinin yanında çürümüş bir yün kitlesi dikkatimi çekti. O gri renk tanıdıktı. Yünlü bir kıvrımı seçebiliyordum. Sean'ın balıkçı şapkası. Bu kez kendimi dizginleyemedim ve dokunmak için elimi uzattım. Dexter'ın parmakları elimi bir kez daha yakaladı, sıkıca kavradı. ''Lütfen Mrs. Kelly, yapmamız gereken bir işimiz var.'' Ağlamaya başladım. Dexter diğer eliyle omzumu tuttu. Hıçkırıklarıma hakim olamıyordum. Omuzlarım sarsılıyordu. Destek için bana dokunan elleri hissettim. Dexter teselli etmek için beni omzuna çekti. ''Üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Bunun sizin için ne kadar güç olduğunu tahmin edebiliyorum.'' Sonunda hıçkırıklarım kesilince gözlerimi sildim ve Dexter usulca ''O video oyunu, sırt çantası'' dedi. ''Kızımındı.'' ''Bir daha içeri bakmanızı isteyebilir miyim?'' dedi Tanner. ''Çok önemli. Dexter, fenerin yanında mı?'' Dexter cebinden fener çıkarıp yaktı. Mor ötesi fenerden televizyonda CSI programlarında gördüğüme benzer yoğun buz mavisi bir ışık yayıldı. Omzunun üzerinden bakabilmem için dizlerinin üstüne çöktü. Işığı çamurlanmış şapkaya tuttu. Mor ötesi ışık şapkanın üzerinde dolaşarak her tarafını aynı renkle aydınlattı. Sadece bir bölümde birbirinden ancak 10 santim mesafede bozuk para büyüklüğünde iki siyah leke görülüyordu. Parmağıyla pilotun arkasındaki oturma bölümünü gösterdi. ''Çocuklar orada bir yerde oturmuş olmalı. Muhtemelen kocanızın hemen yanında. Gördüğünüz siyah lekeler eski kan izleri.'' Göğüs kemiğimde aynı sızıyı yeniden hissettim. Dexter fenerinin ışığını uçağın iç kaplamalarında, panellerde ve tavanında gezdirdi. Sonra da deri koltuklara geçti. Sol tarafta pilotun oturmuş olduğu yerde panellerin üzerinde çok sayıda siyah noktalar görünüyordu. Oysa başka yerlerde siyah leke yoktu, sadece mavi ışık. Fenerin ışığı Amy'nin Pokemon oyununa geçti. İki çok küçük siyah leke. Soluğumun kesildiğini sandım. Tahlil için bazı örneklerin üzerine kazıdık. Çocuklarınızın kan gruplarını doğrulamamız gerekecek. DNA testleri yapılacak. Karşılaştırma için sizden kan örneği alacağız. Pilotun ailesinden de. Bu testlerin tamamlanması haftalar alabilir. Tarihimiz varsa 3 hafta. Ama asıl konu burada. Feneriyle biraz önce incelediği bölümlerin üzerinde daireler çizdi. Dikkat çekici olanı pilotun bulunduğu bölümün dışında çok az kana rastlamamız.
Ne demek istiyorsunuz?
Böylesi şiddetli bir çakılmada çok daha fazla kan olmasını beklerdim. İçlerinden birinin öldüğünü biliyoruz. Muhtemelen yere düşmenin travmasıyla. Onun için gerçekten çok daha fazla kan ve başka cesetler görmeyi beklerdim. Kan izlerinden bazıları bunun gibi her etkiye açık bir ortamda hava koşullarından silinmiş olabilir, emin değilim. Ben sadece daha fazlasını görmeyi bekliyordum.
Dexter bir şey kanıtlamak istiyormuş gibi fenerin ışığını kokpitin içinde döşemelerde ve koltuklarda gezdirdi.
Aslında merak ediyorum dedi.
Neyi?
Uçakta ya da bitkilerin arasında başka ceset yok. 300 metre çapında bir alanı aradık. Buranın topografyasını havadan inceledik. Bu bölge yeterince ıssız ama o kadar da ıssız değil. Birkaç kilometre karelik bir alana dağılmış belki 10-12 ev ve küçük çiftlik var.
Durakladı.
Aslında buraya 100 metre mesafede terk edilmiş ahşap bir kulübe var. Şu tarafa bakarsanız görebilirsiniz.
Dexter'ın parmağının gösterdiği yöne baktım. Ağaçların ötesinde ayakta zor duran bir kulübe harabesinin kararmış ve ağarmış tahtalarını seçebildim.
Orada da biraz kan kalıntısı bulduk.
Ne diyorsunuz siz?
Dexter'a bir şey söylemesini bekleyerek baktım. Ne beklediğimi bilmiyordum. Ama o anın patlamak üzere olan bir yağmur bulutu gibi tuhaf bir beklentiye gebe olduğunu hissediyordum.
Tuhaf olan şu Mrs. Kelly, ne başka ceset var ne de arka bölmede yolcuların ciddi şekilde yaralandığını gösterecek kadar aşırı kan. Tamam aileniz ormana dalmış ve orada ölmüş olabilir ama çevreyi aradık ve hiçbir belirtiye rastlamadık.
Dudaklarını büzerek durakladı. Gerekirse yer radarı kullanacak uzman bile çağırabiliriz. Öyle yapacağımızı sanıyorum zaten. Ama bir düğüm noktası var. Carol, daha önce baktığımız kanıt torbasını getirebilir misin?
Adli tıp teknisyeni tenteye doğru yürüyüp gözden kayboldu. Biraz sonra da elinde şeffaf bir plastik torbayla çıkageldi. Dexter torbayı alıp fenerinin mavi ışığını torbanın içindekilere tuttu. Torbanın içinde bir çeşit soluk plastik malzemeden yapılmış, yılların etkisiyle rengi atmış, sapında bir LED göstergesi olan fener gibi bir şey vardı.
''Uçağın acil durum feneri'' diye açıkladı Dexter. ''Her uçak bundan bulundurmak zorundadır. Üzerindeki döküntüleri ve pisliği temizledik ve bununla karşılaştık.
Fenerinin mavi ışığını torbanın plastiğine tuttu, soluk ama hala belirgin siyah noktaları gördüm.
''Kan mı?''
''Evet hanımefendi.''
Gözlerini bana dikti. ''Bu feneri uçaktan neredeyse 200 metre uzakta bulduk. Düğmesi açık konumdaydı.'' Biri feneri kullanmış, belki de pili boşalana kadar. Feneri bulduğumuz yerin çevresini didik didik ettik ama şimdilik başka bir şeye rastlamadık. En yakın yola kadar kaba bir araştırma bile yaptık.
Nerede o yol?
Buradan aşağı yukarı 1 kilometre ötede, ana yola bağlanıyor. Ama o araştırma da aynı sonucu verdi, 0. Tuhaf olan bir şey daha var.
Ne?
Uçağın ilk yardım çantasını da bulamadık. Uçağın ilk kaybolduğu zaman yapılan soruşturmadan kalan onaylı envanter listesini e-postayla bana göndermelerini istedim. Listede çantanın uçakta olduğu yazılı. Ama yok işte. Sözlerini havada asılı bıraktı. Yüreğimin daha da hızlı çarptığını hissedip patlatmak üzere olduğu bombayı bekleyerek Dexter'a baktım. Tahminlerime göre şöyle oldu Mrs. Kelly. Birisi, belki de birden fazla kişi, 8 yıl önceki kazadan canlı kurtuldu. Kan ve ceset yokluğunda kurtulduklarından neredeyse eminim. Sadece canlı kurtulmadı. Aynı zamanda bu ormandan da canlı çıktı.
7. ayının sonu. Sayfa 80.